Evet, bugün Galatyalılar 6-14'e odaklanacağız ama Galatyalılar 6-11'den 18'e okuyalım. Evet, 11'den 18'e.
Bakın, size kendi elimle ne denli büyük harflerle yazıyorum. Bedende gösterişe önem verenler, yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. Oysa sünnetlilerin kendileri bile kutsal yasayı yerine getirmiyor, sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar. Bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Bu kurala uyan herkese ve Tanrı'nın İsrail'ine esenlik ve merhamet olsun. Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.
Evet, Pavlus çarmıhla övündüğünü söylüyor. Pavlus'un çarmıhla övündüğünü söylemesi aslında bizi şaşırtmamalı, etkilemeli. Yani çarmıh nasıl bir şey? Nasıl orada böyle bir şeyle övünür böyle bir adam? Evet, yani şaşırtmak yerine etkilemeli diyoruz. Eski antlaşma suçluların çarmıha gerilerek öldürüldüklerini söylemiyor. Tabii ki eski antlaşmada da bazı ölüm cezası yöntemleri, çeşitleri var. Ama çarmıh bunlardan birisi değil. Eski antlaşmada suçlulara verilen ölüm cezası taşlanarak yerine getiriliyordu. Ama yasanın tekrarı 21'de suçluların ölü bedenlerinin uyarı olarak ağaçlara asıldığını ve bunun da Tanrı tarafından lanetlenmenin ne anlama geldiğini insanların görmesi için yapıldığını okuyoruz. Yani ağaç bir lanete işaret ediyor. Yani ölmüş olan birisinin, taşlanarak öldürülmüş olan birisinin ağaca asılması bir lanet anlamına geliyor. Bunun için yapıyorlardı bunu. Bu ölü bedenler gün batımına kadar ağaçta asılı kaldıktan sonra ülke kirlenmesin diye mutlaka bunlar alınır, gömülürlerdi. Yeni antlaşma İsa'nın ağaçta öldüğünü söylerken özellikle bu konuya atıfta bulunuyor. Elçilerin İşleri 5.30'da, Elçilerin İşleri 10.39'da, 13.29'da, 1. Petrus 2.24'te özellikle buna atıf yapıldığını görüyoruz. Romalıların çarmıha germe yöntemlerinden birisi de tek ve düz bir ağaca. Hiçbir şekilde işlenmemiş, yani bir ağaç kütüğünü düşünün, bir ağaca birisini asmaktı. Bir şekilde çivilemekti. Tek ve düz bir direk şekline getirilmiş bir ağaca asarak bunlar suçlular veya hükümlüler cezalandırılıyordu. Ölüm cezası veriliyordu bu şekilde. Pavlus yasanın tekrarı 21'den alıntı yaparak şöyle diyor. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes, her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Galatyalılar 3:10. Ama Pavlus yine de lanet anlamına gelen bu çarmıhla övündüğünü söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Eski antlaşmada ölmüş olan, yani taşlanarak öldürülmüş olanlar bu lanet anlamına gelen bu ağaca asılırlardı. Şimdi yine buna rağmen çarmıhla övünüyorum diyor Pavlus. Bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmığından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmığı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için diyor. Evet, çarmığı Romalılar tarafından icat edilmediği halde Romalılar tarafından işte köleleri fethettikleri bölge haklarını ve suçları cezalandırmak için kullanılıyordu. O kadar çok kullandılar ki bazen binlerce kişiyi bir anda çarmıha gerdiklerini de biliyoruz. Şöyle değil, hani alıp bu ağaçları alıp bir yerlere veya bu işte tahtaları veya kalasları alıp bir yere götürüp oraya çakıp işte onları kaldırma şeklinde değil. Büyük savaşlarda bazı yerleri işte isyancıları ele geçirdiklerinde doğrudan ormandaki ağaçlara bunları çiviliyorlardı. Ve tabii bir süre sonra bu ölüm cezası daha da böyle popüler bir hale geldi. Ama bu yöntem Roma vatandaşlarını cezalandırmak için neredeyse hiç kullanılmıyordu. Çok nadir de olsa kullanıldığını biliyoruz. İşte bu nedenle Roma vatandaşı olmayan Petrus baş aşağı çarmıha gerilerek öldürülmüştü. Ama Roma vatandaşı olan Pavlus başı vurularak öldürülmüştü. Petrus Roma vatandaşı değildi. Baş aşağı çarmıha gerildi. Pavlus vatandaş olduğu için başı kesilmişti. Romalılar tek ağaç gövdesinin yanı sıra üç farklı dizayn da kullanıyorlardı. Şimdi bunları bir tanesi T şeklindeydi. Doğrudan şöyle bir dizayn kullanıyorlardı. Baş yukarıda kalacak şekilde. Buna crux commissa diyorlar. İşte T harfine benzer iki ağaç kullanılıyordu. Bir de X şeklinde bir ağaç, bir ceza vardı. Buna da crux decussata diyorlar. X harfi şeklinde iki parçalı ağaç. Bir de küçük harf T ile bizim bildiğimiz şu şekilde bir çarmıh kullanıyorlardı. Buna da crux immissa diyorlardı. Evet, Rabbimiz İsa Mesih'in crux immissa olarak adlandırılan T şeklinde çarmıha gerildiğini düşünüyoruz. İncil Rabbimizin başının üzerinde çarmıha bir işaret levhasının yazıldığını bizlere söylüyor. Matta 27:37'de başının üzerine bu Yahudilerin kralı İsa'dır diye yazan bir suç yaftası astılar diyor. Markos 15:26'da şöyle diyor, üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. Luka 23:38 şöyle diyor, başının üzerinde şu yafta vardı, Yahudilerin kralı budur. Evet, yani başı boşta değildi veya X şeklinde bir çarmıha gerilmedi veya ters bir çarmıha gerilmedi veya düz bir çarmıha gerilmedi. Çünkü çarmıha giderken yanında bir parçayı da götürdüğünü, taşıdığını biliyoruz. Evet, Yohanna 19:22'de şöyle diyor, Pilatus bir de yafta yazıp çarmığın üzerine astırdı. Yafta da şöyle yazılıydı. Nasırlı İsa, Yahudilerin kralı. İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a Yahudilerin kralı yazma, Yahudilerin kralı diye yazma dediler. Kendisi ben Yahudilerin kralıyım dedi diye yaz dediler. Pilatus ne yazdımsa yazdım karşılığını verdi. Evet, Roma yasalarına göre İsa flagellum adı verilen uçlarında keskin kaya, metal, cam parçaları olan deri bir kamçıyla kırbaçlanmıştı. Rabbimiz İsa Mesih çarmıha gerileceği yere kadar patibulum adı verilen çarmığın kısa kiriş kısmını taşımaya zorlanmıştı. Evet, patibulumu öleceği yere kadar taşıdığını biliyoruz. Çarmıha gerilecek suçlu kolları ya da elleri bağlı ya da patibuluma çivilenmiş olarak çıplak bir şekilde yere yatırılıp düz ağaca kaldırılır ve çarmıha yerleştirilirdi. Bir de ağaçta küçük bir oturak gibi duran bir tahta parçası vardı. Ağacın şu taraflarına yakın bir küçük bir ağaç parçası. Buna da sedile deniliyor. İşte bu kişinin ağırlığını alması için özellikle dizayn edilmişti. Bu küçük tahta parçasına hafifçe oturan suçlular ağırlığın ayaklara yüklenmesini engelleyebiliyorlardı. Tabii sedile kullanılıyorsa vay ne düşüncelilermiş, böyle ne insancıl hareket ediyorlarmış diye düşünebilirsiniz. Aslında çarmıha gerilen kişinin aslında ne kadar çok acı çektiğini, yani bu bir kere bu ölüm anındasın, ölüm korkusu var, kan kaybediyorsun, çok hızlı bir şekilde kan kaybetmiyorsun, sadece bir yere yaslanarak, bir yere oturarak da dayanamıyorsun ve bazıları için uzun bir süre bekleme gerekiyordu. Bu nedenle bacaklarını kırıyorlardı. Bacağı kırılmış kişi sedileye çekilip oturacak durumda bile olamazdı. Bacak kırılınca o kırık yerden kanlar daha hızlı akıyordu. Evet, daha hızlı ölsün diye bunu yapıyorlardı. Ama Mesih daha erken öldüğü için bacakları kırılmamıştı. Evet, bacaklar dizlerden biraz eğik bir şekilde, ayak bilekleri kalçasının altına gelecek şekilde çivileniyorlardı. Ayakları direğe bağlanmış ya da çivilenmiş oluyordu. Çarmıh cezası kellenin kesilmesi cezasından, vahşi hayvanlara atılma cezasından ya da canlı canlı yakılma cezasından çok daha kötü bir ceza olarak görülüyordu. Ağaca asılmak, ağaca çivilenmek, lanetlenmek anlamına geliyordu. Evet, ünlü Grek şairlerinden Demosthenes çarmıh hakkında şöyle diyor: bir adamın başına korkunç bir felaket getirir bu çarmıh. Bununla ilgili Greklerin de inancı lanet olduğu, yani ağaca asılmak lanetlidir. Romalılar da aynı şeyi düşünüyor, Yahudiler de aynı şeyi düşünüyorlardı. Evet, çarmıha gerilme cezası o kadar korkunç bir cezaydı ki Cicero Roma vatandaşlarının çarmıh kelimesini bile duymamaları gerektiğini söylüyor. Çarmıh kelimesi sadece Roma vatandaşı olan kişiden uzaklaştırılmasının yanı sıra düşüncelerinden, gözlerinden, kulaklarından da uzaklaştırılmalıdır. Zira bu olayların sadece gerçekleşmesi ya da onların dayanmaları değil, aynı zamanda çarmıhın onlara yüklediği sorumluluk ve beklenti. Aslında çarmıhtan sadece bahsetmek bile bir Roma vatandaşı ve özgür bir insan için değersizdir. Yani çarmıhtan bahsedilmesini bile istemiyor. Çarmıhın Roma vatandaşlarının gözlerinin önünde olmasını bile istemiyor Cicero. Evet, ama Pavlus yine de çarmıhla övündüğünü söylüyor, değil mi? Ama Pavlus'un övünmesi bu tarihsel ve fiziksel detaylarla ilgili değil. Pavlus çarmıhın teolojik amacıyla övünüyor. Evet, teolojik amaç. Bu da bizi Pavlus'un Galatya kiliselerine gönderdiği mektubun sonuna getiriyor. Pavlus kiliseyi etkilemeye ve zarar vermeye çalışan Yahudi şeriatçıları ya da Yahudileştiriciler olarak bilinenler sizi sünnet olmaya zorluyorlar diyor. Evet, bu Yahudi şeriatçıların derdi Yahudi olmayan kişileri sünnet ettirmekti. Yani şekil anlamdan daha önemliydi. Kiliseye katılan yeni imanlıları sünnet ederek aralarına katıp sayılarını arttırmak istiyorlardı. Yani bugün tabii yani sayılarını bir şekilde arttırma gayretindeydiler. Bugün şu soruyu soranlara benziyorlar: sizin kilisenize kaç kişi katılıyor? Bizim kilisemize çok kişiler katılıyor. Yani çokuz, böyle dolu dolu oluyoruz gibi konuşanlara benziyorlar. Biz daha çoğuz, daha büyüğüz, bu nedenle daha haklıyız. Daha çok olduğumuz için daha haklıyız diyenlere benziyorlar. Yahudi şeriatçıları baskı taktikleri kullanıyorlardı. 6.12'de sizi sünnet olmaya zorluyorlar diyor. Evet, Pavlus birkaç bölüm öncesinde Petrus'a şu soruyu soruyor. Yahudi olduğun halde, Yahudi gibi değil, öteki uluslardan biri gibi yaşıyorsun. Nasıl olur da ulusları Yahudi gibi yaşamaya zorlarsın diyor 2.14'te. Evet, motivasyonları neydi? Yalnızca Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için bunu yapıyorlardı. 12. ayette bunu görüyoruz 6.12'de. Yalnızca Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için. Yahudi Hristiyanlara baskı vardı. Yahudi olmayan Hristiyanlara baskı vardı. Yani hem Yahudi Hristiyanlara baskı vardı hem de işte Greklerden, Romalılardan Hristiyanlaşmış olanlara baskı vardı. Kim yapıyordu bu baskıyı? Yahudi şeriatçıları bunu yapıyordu. Evet, Yahudi Hristiyanlara, Yahudi olmayan Hristiyanları İsa'nın takipçileri olmaya değil, Musa'nın takipçileri olmaya özendirme baskısı ve çabası vardı. Bugün bile bazı teolojik akımlarda Musa'nın takipçiliğine özendirilenler var. Yani evet, İsa'ya inanıyoruz deyip yani Mesih'in adını kullanarak kurdukları kiliseleri var, kilise protestan mezhepleri var ve bunlar bir şekilde işte dönemci teoloji diyoruz bu inanca, bir şekilde işte bu yani İsa gelecek, burada krallığını kuracak ve kendi yasasıyla bu krallığı yönetecek diyenler var. Yeryüzünde 1000 yıllık bir hükümdarlık, bir krallık kuracak diyenler var. Evet, biz böyle bir beklenti içerisinde değiliz. Evet, Mesih gelecek ve Mesih kendisine ait olanları, yani gelinini alacak diyoruz. Yani işte 1000 yıl kalacak veya 1000 yılın başında veya ortasında veya sonunda bir sıkıntı olacak, tam böyle bildiğimiz 1000 yıllık bir dönem olacak demiyoruz. Biz zaten bunun içerisindeyiz diyoruz. Bu Mesih yeryüzüne geldi, görevini tamamladı, çarmıha gitti, öldü, gömüldü, dirildi, göğe alındı ve bu 1000 yıllık süreç veya bu uzun dönemli süreç başladı. 1000 yıl, 2000 yıl, yani 1000 yıl sürmediğini biliyoruz. Şu an 2022'deyiz. Belki bir 100 sene daha sürecek, belki bir 500, belki bir 1000 yıl daha sürecek. Bilemiyoruz. Bizim bilmemiz gereken Mesih'in gelişinin yakın olduğu ve kesin olduğudur. Evet. Saçma olan şuydu. Oysa sünnetlilerin kendileri bile kutsal yasayı yerine getirmiyor diyor Pavlus. Neden getirmiyorlardı? Çünkü motivasyonları sevgi değildi. Sevgi yasayı tamamlar, yerine getirir ama onların motivasyonu bencillikti. Sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar. Evet, 13. ayette bunu görüyoruz. Bu iyi işlerini gösterip insanların övgüsünü kazanmak istiyorlardı bir şekilde. Romalılar 2'de Pavlus yasayla övünenlere kızıyor. Filipililer 3'te bedeni kesip biçen ve bunlara güvenebileceğini sanan sünnet bağnazları hakkında uyarılarda bulunduğunu görüyoruz. Evet, Filipililer 3, 2 ve 4. ayetlerde. Ama Romalılar 3.27'de söylemiş olduğu gibi, öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır. İman ilkesine diyor Pavlus. Evet, peki Pavlus'un övünmesi neydi? Şöyle diyor: bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmığından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmığı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için diyor. Evet, onun çarmığı aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Grekçe bunun ya da onun aracılığıyla dünya benim için çarmığa gerilmiştir diyor. Dünya bana çarmığa gerildi derken dünyanın değer sistemini de katıyoruz. Dünyanın değer sistemi benim için çarmıha gerilmiştir. Bitmiştir artık. Yani benim için dünyanın değer sisteminin bir değeri yoktur diyor Pavlus. Yani ben de dünya için çarmıha gerildim ya da ben de dünyaya çarmıha gerildim derken dünyanın beni hiçe saydığını da görüyorum. 14. ayet. Başka bir çevirde şöyle diyor ama benim için Rabbimiz İsa Mesih'in çarmından başka şeyle övünmek asla olmasın. Onun aracılığıyla ki dünya bana çarmıha gerildi ve ben dünyaya diyor. Evet, ilk kilise babalarından ilk kilise babası dünya bana çarmıha gerildi ve ben dünyaya ifadesini çok güzel bir şekilde açıklıyor. John Chrysostom. Birçok kilise babasına baktığımızda böyle bununla ilgili ilginç, orijinal açıklamalar görüyoruz. Ben bir tanesinden alıntı yapayım. Şöyle diyor. Onlar bana öldüler ve ben de onlara. Ayrıca beni tutsak edip yenemezler çünkü tamamen öldüler. Ve ben onları arzulayamam çünkü ben de onlara öldüm. Ambrosius der şöyle diyor. Tüm umudu Mesih'te olanlar onun çarmığıyla övünecekler. Dünya ona çarmıha gerilmiştir. Çünkü Mesih'in çarmığını sevmenin yaşam olduğundan emindir ve dünyayı sevmek ölüm gibidir. Evet, Paulus'un kendi başarılarıyla övünenlere kendi başarılarıyla övünenlerle kendisi arasında nasıl bir ayrım yaptığına dikkat edin. Asla olmasın diyor. Benden uzak dursun, benden uzak olsun diyor. Yani kendi başarılarıyla övünenlere, yani şekle kapılanlara bunu söylüyor. Pavlus şu soruyu sorduğu zaman hep aynı cevabı veriyor. Öyleyse ne diyelim, lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Evet. Kesinlikle hayır. Evet, buna kesinlikle hayır diyor. Tabii bunu böyle biz bu şekilde asla olmasın, uzak dursun, kesinlikle hayır gibi cümlelerle çeviriyoruz. Yani aslında net böyle haşa diye bir kelime var. Böyle haşa dediğimiz zaman anlaşılıyor değil mi? Yani asla, katiyen biz kesinlikle böyle bir şeyi kabul edemeyiz, etmiyoruz anlamına geliyor. Kesinlikle hayır diyor ve sonra şöyle bitiriyor 15. ayette. Sünnette olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır diyor. Evet, bugün ilahilerimizi söylerken Mesih'in çarmığıyla övünüyoruz. Bugün kilise litürjimizi okurken, iman açıklamalarımızı sesli bir şekilde söylerken İzmir Protestan Kilisesi kime inanıyorsun diye sorduğumuzda Tanrı'ya diye başlıyorsunuz, Elçilerin iman açıklamasını okuyorsunuz ve Mesih'in çarmığıyla övünüyorsunuz değil mi? Bugün Rabbimiz İsa Mesih'in çarmığıyla övünürken merhametli Tanrımıza dua ediyoruz. Rabbimizin sevgisini tüm Yahudilere, Müslümanlara, imanlı olmayan herkese, sahte öğretmenlere açıklaması için dua ediyoruz. Rabbimizin kelamını onlara açıklamasını, cehaletlerini gidermesini, katı yüreklerini ve kelamını aşağılamalarını, kelamını aşağılamalarını, ortadan kaldırmasını istiyoruz. Gerçek İsrail'in arta kalanlarının arasından onları kurtarıp sürüsüne katmasını ve tek çoban altında tek beden olmalarını diliyoruz. Yani bu müjdenin işlemesini, filizlenmesini, yürekleri değiştirmesini istiyoruz. Rabbin iman armağanını insanlara vermesini istiyoruz. Bunlar için dua ediyoruz. Bir şekilde o bir şekil görmek istemiyoruz. Gerçek imanı görmek istiyoruz. İnsanların yüreklerinin değişmesinin tek yolu Mesih'in doğruluğudur. Değil mi? Mesih birisine o iman armağanını verir, o kişiyi doğru kılarsa bu kişi gerçekten değişir. Dışsal işaret o kadar da önemli değildir. Dışsal işaret bir işarettir sonuçta. Pavlus'la birlikte biz de aynı şekilde çarmıhla övünüyoruz. Chrysostom şöyle devam ediyor. Peki çarmıhla övünmek nedir diye sorduğunda şu cevabı veriyor. Mesih benim uğruma bir köle şeklini aldı ve benim için çektiği acıları bir köle, bir düşman gibi çekti. Evet, benim lanetimi kendi üzerine alacak kadar beni sevdi. Bununla karşılaştırabileceğimiz başka bir şey var mı ki? Hizmetçiler efendilerinin övgüleriyle pohpohlandıklarında nasıl seviniyorlarsa, Tanrı'nın ta kendisi olan Efendimiz bizim için acısını çektiği çarmıhtan utanmamasıyla biz övünmeyelim mi? O halde onun sözle anlatamadığımız yumuşaklığından utanmayalım. Sizin uğrunuza çarmıha gerilmeye utanmadı ve siz onun ebedi müjdesini açıklamaya mı utanacaksınız? Evet, müjdenin filizlenmesi için, müjdenin ülkemizde anlaşılması, duyulması, duyurulması için dua edelim. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Evet, şimdi bu sofraya geleceğiz. Rabbin sofrasına geleceğiz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz olmuşsanız bu sofraya gelebilirsiniz. Evet, bu ekmek ve bu şarap Mesih'in çarmıhına, Mesih'in çarmıhtaki işine işaret eder. Rabbimiz İsa Mesih bizim yerimize öldü, bizim suçumuzu, bizim cezamızı üzerine yüklendi. Öldü, gömüldü ve üçüncü gün ölümden yaşama geçti. Evet, bu ekmeği ve bu şarabı almamızı sağlayan Kutsal Ruh'un kendisidir. Bir şekilde bu ekmekten, bu şaraptan aldığımızda bizleri güçlendirmektedir. Evet, hep birlikte 1. Korintliler 11-23. ayetten itibaren okuyalım. Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen böyle yiyip içmekte kendi kendini mahkum eder. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Evet, Rabbimiz, kurtarıcımız, ya Rab bizleri terbiye ettiğin için sana şükrediyoruz. Özellikle günahımızı, suçumuzu çarmıhta üzerine yüklendin. Ve bizlere iman armağanını verdin ya Rab. Ve bizleri o keskin karanlıktan kurtardın. Ölümden yaşama geçmemizi sağladın ya Rab. Çarmığın için, ölümün için sana şükrediyoruz. Lütfun için sana hamd ediyoruz. Merhametin için adına övgüler sunuyoruz ya Rab. Bu ekmek ve bu şaraptan almamızı sağlayıp bizleri güçlendirdiğin için de sana şükrediyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. ele verildiği gece Rabbi İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Başlangıçta olduğu gibi şimdi.